Ayrım 5.
Kestane rengi Osmanlı kiremitlerinin özenle döşendiği damı sık sık akardı. Çocukların sığırcık avlamak için attıkları iri taşlar bu nadide kiremitlerin canına okur ve her sonbahar damın aktarılması mahallenin en büyük derdi olurdu. Fakir halkın nafakasından kestiği 3-5 kuruş yardımla çatı aktarılması günlerce dillerde dolanırdı. Güya Arhavili Kalfa, mescidin ilk cumasında cemaate vasiyet etmiş ve eğer mescidin tamiri gerekirse mahallelinin ortak kararı alınmadan bu işe girilmesin diye tembihlemişti. Rivayete göre mescidin bittiği gece bir ulu evliya Arhavili'yi rüyasında ziyaret ederek bu kutsal öğüdün mahalleliye vasiyet edilmesini bildirmişti. Arhavili Allah'tan korkardı ve ulu kişinin rüyasında söylediklerini gelip cuma namazından önce cemaate bildirmişti. O gün bugün Arhavili'yi bir daha gören çıkmadı. Kimi üçlere, yedilere, kırklara karıştığını söylüyor, kimileri Veysel Karani ile Rabia Hatun'un ilahi alemdeki izdivacı için bulutlarda gezindiğini iddia ediyordu. Nerede olduğu bilinmeyen bu ermiş kalfanın ruhuna her gece Fatiha okuyanlar, her Ramazan öncesinde mevlit okutanlar bile çıkıyordu. Mescidin bahçesindeki tümseyin dört yanını mermerlerle kapatıp, Arhavili'nin mübarek vücudunun bu açık türbede ebedi istirahate çekildiğini söyleyenler bile çıktı. 4 yılda 4 asırlık evliya gibi şöhret tutmuştu. İnşaat boyunca gölgesinde öğle uykusuna uzandığı incir ağacı, çaput bağlanıp adaklarla koca arayan bahtsız kızların ziyaretgahı olmuştu. İstanbul'un çeşitli semtlerinden gelen şifasız dullar ve sevdalı bakireler yürek dolusu umutla ayrılıp giderlerdi. İlk doğan çocuğa Arhavili'nin ismini vermek isteyenler vardı. Kimse Arhavili'nin adını bilmiyordu. Arhavili işini biliyordu. Mimar Kiryakidis Efendi'ye kalfa olmuştu. Bazen Abdülhamit paşalarına Boğaz'ın nadide koylarında Art Nova köşkler, yalılar inşa ediyor, bazen Rum mahallelerinin kıyıda köşede kalmış arsalarında küçük kiliseler yükseltiyordu. Kiryakidis Efendi'nin tezgahında olmak ona garip bir İstanbul iştahı vermişti. Müslümanların özünü kavramasına imkan olmayan bir yeni hayatın eşiğinde uzun süre dinlenmiş, piştiğine kanaat getirdikten sonra bu hayatın basamaklarında yükselmeye başlamıştı. Kiryakidis'in dikkatini çekmişti, eli iyi iş tutuyordu. Şakülü tesviyesi yerindeydi ama onurundan gururundan söz etmek zordu. Kavgacı değildi. İşten pazarlıklı olmanın insanı ürküten sakin tavrı, gürültücü olmanın getirdiği endişeli bekleyişten daha tehlikeli bir kahra dönüşmüştü. Kiryakidis Efendi, doğasında mimarlık yatan bu yetenekli kalfayı yetiştirip adam etmek için epey emek sarf etmiş, ancak huyundaki hilekarlığı görünce devam etmekten ürkmüştü. Şişhane'de inşa ettiği heykelli büyük binanın yanından Galata'ya inen yolun ücra köşesindeki apartmanın dairesini Arhavili'ye verirken dikkatini çekmekten geri kalmadı. Kalfa, ev safın var ama zihnin temiz değil. Her gün başına iş açacak kadar gözü peksin. Burası Galata, geldiğin yerlere benzemez. Tetik dur. Kimsenin karısına kızına kötü bakma. Başına iş gelsin istemem. Arhavili uzanıp Kiryakidis'in elini öptü. Güvenin olgunlaştığı noktada yalvarıcı sesini yükseltti. Gençliğimde bir mescit yapmıştım. Bittiği gece rüyamda bir ermiş kişi her sonbahar damını aktarmamı istedi. Akşamları rüyama giriyor. Hesabıma mahsuben 3-5 mecidiye verebilirsen damı aktaracağım. Birlikte sevaba gireriz. Yüce Allah bütün dinlerin Allah'ıdır. Mahalleli fakirdi, ne yapacağını bilmiyordu. Mescidin damı aktarılacağı zaman bir yandan ilahi cezanın verdiği korkuyla titriyor, öte yandan çocuklarının nafakasıyla tamir edilecek bu çatının her kış artan masraflarını karşılamakta zorlandığı için bu ilahi tehdidi içine sindiremiyordu. Güvendiği tek kişi yıllar önce mahallesinden yetişip anlı şanlı mülkiye paşalığına yükselmiş Vardıcı Haslet Efendi'ydi. Haslet Efendi her regaib kandilinde ikindi namazını kılmak için mescide gelir, mahalleliye yarenlik ederek namuslu insanlarla birlikte olmanın huzurunu duyardı. mescidin kapısında 40 yıllık şükran borcunu ödemek için bekler, her küçük çocuğun cebine evinin nafakasına faydası olacak cömertlikle sadaka bırakırdı. Mahalleli bu yılda damın aktarılması için Vardacı'nın gelmesini dört gözle bekliyordu. Vardacı Arnavut göçmeniydi. Babası uzun yıllar İtalyan elçiliğinde fayton bakıcılığı yapmış, tek çocuğunun yetişmesi için her zahmeti yüklenmişti. Kırmızı meşinden çizmeler giyer, başına İtalyan bayrağı renginde tüllerin sallandığı külah giyerek atların koşumlarından tutar, kalabalık sokaklarda faytonun önünden koşarak yol açardı. Bir gün nefesi tıkanmış, Sefir Bey'in iyi kalpli eşinin himayesiyle küçük bir kulübenin sahibi olmuştu. Delikanlılık günlerine kadar Vardacı'nın babasının kurduğu düzenin dışına çıktığı görülmemişti. Okul vakti edepli biçimiyle mektebine gider, ikindi vakti baba mesleğine fazla itibar etmeyen itina ve sabırla kendini yetiştireceği fırsatların kapısını arardı. Anasının hastalandığı zaman evin nafakasına katkıda bulunmak için paşa arabalarının önünde elindeki boruyu üfleyerek ve savulun destur diye bağırarak yol açardı. Gençti, güçlüydü. Başka vardacıların pes ettiği dik yokuşlarda bile hiç hızından kaybetmez, zaman zaman yorgun atların çekmekte zorlandığı faytonları arkadan iterek yardım bile ederdi. Genç yaşta Feriköy faytonlarının en şöhretli vardacısı olmuştu. Feriköy'den başlayıp Pangaltı üzerinden Talimhane'ye, oradan Taksim yoluyla Ayaspaşa'ya kadar hiç aksamadan hünkâr yaverlerinin kaykılarak oturdukları saray arabalarının vardacısı olarak koştuğu dillerde dolaşırdı. Bu cuma vardacı mescide gelmedi. Mahallenin yüreğine ot düştü. Aktarılacak damın masrafını karşılamak zorunda kalmanın korkusu bütün mahalleye kara bulut gibi çöktü. Abdest alırken bütün gözler Feriköy yoluna dikilmişti. Vardacı'nın mutlaka son dakikada yetişip geleceği ve cumayı yine ön safta kılacağı inancı vardı. Ezan okundu. Vardacı ortalıkta yoktu. Kimileri padişahın Vardacı'yı sürdüğünü söylüyordu. Kimileri öldüğünü iddia etti. Küçük şadırvanın başında abdest tazeleyen 3-5 mahalleli birkaç saniye içinde bir uzun Vardacı efsanesi yazmaya başlamışlardı. O cuma hutbeyi vardacı olmaksızın dinlediler. Sonunda hoca efendi cemaate müjdeyi verdi. Vardacı padişahımız efendimizin inayet ve keremiyle terfiyan şurayı devlet azalığından alınıp Edirne valiliğine tayin edilmişti. Her yıl olduğu gibi yine mescidin damını aktaracak kadar parayı hocaya vermişti. O cuma bütün dualarda vardacının hayırseverliğine şükranlar dillendirildi. Batum gerilerdeydi. Yorgun bir kaptan, kurnaz bir çarkçı, tetikte bekleyen 3-5 tayfa ve kırık dökük bir tekne limandan ayrıldı. Yüzbaşı Reşit ve ailesi İstanbul'a göçüyorlardı. Bu ayrılış yaşanması imkansız görünen bir felaketin ağır hatıralarıyla yüklüydü. Sanki Yüzbaşı Reşit, ağabeylerinin başına gelen felaketin kendi kanatlarını kırıp koparacağı endişesine kapılmıştı. Bir 9 canlı şeytan, bir 9 kollu iblis fırsatı bulup Yesevi dergahını atlayabilseydi, kuşku yok ki geçmişte yaşattığı acıları tekrar ettirecek bir gözü dönmüşlükle ailenin üzerine yeniden saldıracaktı. Yüzbaşı Reşit bu kabusun gerçekleşeceğine kendisini öylesine inandırmıştı ki kimsenin aksini anlatmaya gücü yetmiyordu. Yüzbaşı ağabeylerinin macerasını gözlerinin önünden geçerken durdurdu. Bu kanlı baskını bir daha yaşamak istemedi. Gözlerini yumdu. Karanlıkta kan daha hızlı akıyordu. Gözlerini açtı. Kan yine aynı hızla akmaya başladı. Anlaşılan bu kabus hiç olmazsa her akla geldikçe yaşandığı acılı koşullarıyla bir kere daha Reşit'in gözlerine dolacaktı. Ailenin 3 erkeğinin 3'ü de subay çıkmış ve yüzbaşı rütbesine kadar yükselmişlerdi. Rus eşkıya 3 kardeşin ikisini şehit ettiğinde Reşit Toylu'nun şaşkın yaşına henüz gelmişti. Seneye askeri liseye gidecek ve ağabeyleri gibi subay çıkacaktı. Ne olduysa o yağmurlu gece olmuştu. Ruslar gece yarısı tabura baskın vermişler, biri nöbette, öteki karargâhta iki kardeşi şehit etmişlerdi. Sabahleyin Tatar Mescidi'nin küçük avlusundaki musallada iki kardeşin tabutları yan yanaydı. Ablası Reşit'i tabutların başına kadar götürmüş ve gözyaşlarının gizlediği bir veda ahlakı yaşatmıştı. Ablası vasiyet ediyordu. Sakın gözün korkmasın, iftiharımda senin de yerin olmalı. Reşit'in gözü korkmuştu. Rus eşkıyanın bazen Gürcü, bazen Tatar, bazen Çeçen gibi görünüp baskınlar verdiğini ve önüne geleni perişan eden bir gözü dönmüşlükle her şeyi yakıp yıktığını biliyordu. Bir baskın gelirse kuşkusuz Reşit'in evine gelecekler ve yokluğunda kim bilir neler yapacaklardı. Her defasında bu baskın korkusu Gülistan'ın başına bir iş getireceği endişesiyle doruğa yükseliyor ve işte o dorukta Reşit'i diz çöktürüyordu. Kabus doruktaydı ve Reşit diz çökmek üzereydi. Birden Gülistan'a sarıldı. Korkma Gülistan, buradayım. Gülistan korkmuyordu. Gözleri tek bir noktaya takılmıştı. Batum yavaş yavaş gözden kaybolup gidecekti. Kentin ışıkları örgünleşmişti. Allı morlu lambalarla süslenmiş Kuzey Kilisesi ile Batum Ospedalesi'nin kırmızı fenerleri renklerinden ve canlılıklarından hiçbir şey kaybetmeksizin duruyorlardı. Sonra karanlıklar daha hırçın bir arzuyla bastırdı ve zifiri siyah içinde bütün ışıklar yok olup daha serin bir siyaha karıştılar. Yesevi dergahının pencerelerindeki kandiller bir mümin duasıyla üflenmiş gibi söndüler ve bütün teselliler Batum limanında kayboldu. Bütün hatıraların demirleri çekildi, yelkenleri açıldı. Küreklere hız verildi. Hesapsız, pusulasız cesaretlerle denizin ortasına hızlanan köhne tekneye gömüldüler. Gülistan'ın gözleri şimşekti. Karanlığı delmiş ve bakışların uzanabileceği bütün mesafeleri aşarak dergahın kubbesindeki fanusa ulaşmıştı. Bu fanustan zemin bir başka ihtişam içinde görünüyordu. Fanustaki mumların aleviyle içini ısıttı. Sonra onları üfledi ve bir ışık gibi süzülüp zemine indi. Namlı hafız yatsıyı kılıyordu. Her rükû, her secde, her selam bir küçük hançerenin feryatlarıyla titreyip dayanılmaz eziyet gibi tenine işliyor, dört yandan ateş sarmış gibi yüreğini yakıyordu. Belli ki İsa Ahmet'in kaç gündür süren sıkıntısı henüz bitmemişti. Namlı hafız son selamını verdi. Şükrün bütün katlarında dolaşıp duasını tamamladı. Yan kapıdan küçük odaya geçti. Evangelismos henüz sertliğini bulmamış çocuk memesiyle İsa Ahmet'i doyurmaya çalışıyordu. Ana oğul çocukluk günlerinin acısını yaşayan sıkıntıların eşiğinde ağlayan yorgunluğun pençesindeydiler. Gülistan gücünün tükendiği yeri biliyordu. Fazlasını zorlayacak hali yoktu. Olduğu yerde diz çöktü. Köhne takanın küpeştesi bir karanlık perde gibi Batum limanını örtmüştü. Başını gökyüzüne çevirdi. Dudakları titriyordu. Ya Rabbi, İsa Ahmet'e acı, merhamet et, yüzünü güldür. Başını yere eğdi. Yüzbaşı Reşit'in elini öptü. Sonra bütün gücünü kazanmış gibi ayağa kalktı. Batum hakikaten gerilerdeydi. Yesevi dergahının kandilleri ile Kuzey Ospedalesi'nin ışıkları birbirine karışmıştı. Hangisinin dergah kandilleri, hangisinin ospedale fenerleri olduğunu ayırmakta zorlanıyordu. Bir duanın ihtişamında umulmayan bir terkip vardı ve terkipte Gülistan mutluydu. İsa Ahmet'in uykuya daldığını hissediyordu. Sabah uyandığında annesinin memesine bir erkek iştahıyla sarılacak ve zar zor toplanmış birkaç damla sütü bir emişle bitirecekti. 5. Herkeste nizamı bozulmuş bir hayatın verdiği şaşkınlık vardı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste. Halit Bey Harbiye'yi yeni bitirmiş, üniforma giyip selam durduğu an, içindeki şükran duygusunun heyecanlarıyla sendeleyecek kadar duygulanmıştı. Her şey annesinin ve dayısının gerdiği kanatların himayesinde filizlenmiş ve meyve verecek kadar olgunlaşmıştı. Hayata bu şükran duygularının saygısıyla başlıyordu. Tören bitince bahçenin en kuytu köşesinde geçmişin tazelenebileceği sevinçleri, kaygıları, endişeli bekleyişleri ve korkulu çırpınışlarla derinleşen heyecanları tatmak istedi. Annesini, dayısını, arkadaşlarını, ülkenin her gün gerileyen dünyasındaki endişelerini hatıraların dehlizlerinde örseleyen bir kahır büyüsü vardı. Çocukluğunu annesinin Batum'dan İstanbul'a uzanan macerasını tekrarlatarak geçirmişti. Bu hatıraları geleceğinin önceden çizilmiş kader çizgileri gibi görüyor, en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyordu. Bu macerayı sanki kendisi için yeniden biçimlendirilmiş alın yazısı gibi yaşayacaktı. Geçmiş serüvenin neresinde diklenip sertleşeceğini, neresinde alttan alıp uysal kurnazlığını tezgahlayacağını düşünüyordu. Bahçenin en ücra köşesindeydi. İri kavağın dibinde oturdu. Gözlerini yumdu. Çocukluğunun masal dinleyen günlerine dönmüş gibi rahat ve uykuluydu. Annesi karşısında oturmuştu. Sünnet gününü hatırlıyordu. Canı çok yanarsa ağzına bir avuç lokum doldurmaları yerine annesinin hatıralarını anlatmasını istemişti. Şimdi canının yandığı günlere dönüyordu. Annesi sözünü tutuyor ve yeniden eski günlerin acılı, sevinçli hatıralarına dönerek geçmişindeki bütün iftiharları oğluna aktarıyordu. Bir sülalenin cesaretli şeceresinde en şefkatli dal Gülistan Hanım'ın meyveleriyle yüklüydü. Halit Bey bu iftiharın en olgun meyvesiydi. Annesi bu meyvenin her gün rengini parlatan ve lezzetine şerbet işleyen bir lisanla konuşurdu. Gülistan Hanım gözlerini Halit Bey'in bakışlarına kilitlemiş gibi anlatıyordu. Yol boyunca çok sıkıntılı günler geçirmişlerdi. Gülistan Beşiktaşlı Tevfik Bey'le Yıldız Sarayı Telgrafhane Müdürlüğü görevinde iken evlenmişti. Tevfik Bey saray emrinde bir hizmete verilince Beşiktaş semtinde Cihannuma Mahallesi'ne yerleşmişti. Ali Efendi Sokağı küçük evlerle kuşatılmış gibi çaresizdi. Tevfik Bey bu küçük evlerden birine yerleşmişti. Gülistan bu evin ilk günleriyle ilgili hatıralarını anlatırken mutlu bir kadın çehresinin inceliklerini sergiler, birden gerilere doğru gidip Batum'da şehit edilmiş kardeşlerinin acılarını bu mutlu yüzün çizgileri arasına yerleştirirdi. Hüzün, sabır, tevekkül, saadet, sevinç, heyecan ve daha nice duygular Gülistan'ın yüzünde daima seyredilen bir güzellikti. İyi yetiştirilmiş, eğitimine önem verilmiş bir ailenin iddialı kızıydı. Hem Batı hem Türk müziğinin disiplin ve inceliklerini iyi öğrenmiş, kanun ve piyano icrasında kendine özgü bir uslup yaratan mahareti kazanmıştı. Fransızcayı Gürcü rahibelerden öğrenmişti. Piyanonun başına geçip günün modası olan Fransızca şarkıları çalıp söylerdi. Zaman zaman kanununu kucağına alarak ağırbaşlı dergah musikisinden kıpır kıpır İstanbul türkülerine kadar değişik dönemlerin iddialı şarkılarını icra ederdi. Halit Bey artık hatıralara kendi değerini katma zamanı geldiğini fark etti. Annesi yavaş yavaş beyaz kanatlı melekler gibi göz önünden kayboluyordu. Bakışları boşluğun içindeki bütün değerleri kendi varlığıyla yeniden yaratabileceği noktada yoğunlaşmıştı. Gözlerini kapattı. Bu örtünmede bir mekanı bütün değerleriyle idrak etmek isteyen huşu aleminin kubbeleri açılıyordu. Halit Bey çocukluğuna dönmüştü. Cihannuma Mahallesi gözlerinin önündeydi. İstediği sayfayı çevirip, istediği evin mahremiyetine girebilir ve orada kendi dünyasını ilgilendiren her şeyin lezzetini tadarak bir iz bırakmadan ayrılabilirdi. Misafirliğe gelen komşuların çoğunun, Gülistan Hanım bize bir şeyler çalacak diye sevinçli bekleyişler gösterdiklerini hatırlıyordu. Gülistan Hanım, küçük taksimlerle icra edeceği makamın önce lezzetini tattırır, sonra her misafirin gönlündeki duyguları doyuran bir kabiliyet ve sezişle bu makamların hakkını teslim ederdi. Dönemin marşlarını piyanoda çalışı hala kulaklarındaydı. Marşlar konusunda annesinin olağanüstü bilgi ve tecrübesi olduğunun tesadüfen fark etmişti. Annesi piyanoyu Donizetti Paşa üslubunda yetişmiş bir Gürcü göçmenden öğrenmişti. Donizetti Paşa ve onu takip edenler, mızıkayı Hümayun disiplini içinde müzik eğitimi verirken Türk zevklerine ve değerlerine uygun olarak marşlar bestelemişlerdi. Osmanlı toplumunun olayları mana derinliğine götüren üstün yetenekleri vardı. Bu derinliklere bazen tasavvuf ehlinin nefis ve ruh terbiyesiyle ulaşıyor, bazen de mehter marşlarının heyecan veren nameleriyle iniyordu. 93 Harbi, 1. Meşrutiyet ve halka hürriyet verilmesi girişimleri imparatorluğun psikolojisinde ciddi sarsıntılar yaratmıştı. Bu dönemde hemen her önemli olay için marş bestelenmişti. Halit Bey, hakkı teslim etmenin terbiyesinde büyütülmesinin meyvelerini de topluyordu. Harbiye'de Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen öğrencilerden imparatorluğun geniş coğrafyasındaki kültür değerlerini öğrenmek fırsatını bulmuştu. Dıraçlı Abdülkadir, yetiştiği bölgede halkın olaylara karşı tepkisini müzikle ortaya koyduğunu anlatıyordu. Bir önemli doğum, ölüm olayında hemen bir türkü bestelenip olaya bir ince hüviyet verildiğini söylerdi. 93 Harbi ile birlikte Anadolu'daki bu müzikli tepki İstanbul'da kendini marşlar biçimde gösteriyordu. Beşiktaş saraylar muhiti olduğu için çocukluğu bu marşların en çabuk duyulduğu sokaklarda geçmişti. Annesinin zaman zaman bu marşlar yüzünden hırslandığını ve saygılı dille bu furyayı ayıpladığını hatırladı. 93 Harbi'nden sonra marşlar inanılmaz hızla artmış ve askeri musiki üslubu olmaktan çıkıp bir ağıt halini almıştı. Balkan Harbi ile birlikte marş bestelemek adeta modaydı. Öyle ki sokak aralarında çocuklar o gün bestelenmiş bir yeni marşı icra ederek dolaşırlardı. Halit Bey kendi çocukluğundaki marşları gözlerinin önüne getirdi. Saray çevresindeki ahşap evlerin cumbalarından sokağa dökülen, gizli sevda türkülerine karışan bu erkek hançeresinin gür sesi, kafes ardındaki sevgilinin ruhuna serinlik getiren hasret çığlığına benzerdi. Cihan Numa'nın dar sokaklarındaki kafeslerin ardına sığınmış nice sevdalı yürek, bu marşların temasında bir kase-i fafur gibi inlemişti.